şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Разделяем универсальные демократические принципы, принятые.
What's important to understand is that not everyone will feel.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali radyomuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha yine sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin güney sınırında Suruç'ta meydana gelen ve 32 kişinin yaşamını yitirdiği intihar saldırısını IŞİD üstlendi. Hükümet yetkilileri de dün olağan şüphelinin IŞİD olduğunu dile getirmişlerdi. Birçok kaynak saldırganın IŞİD olduğuna işaret ediyordu. Bu örgüt saldırıyı üstlendi. Saldırının peşinden Türkiye'nin içindeki tartışmalar da devam ediyor. Halkların Demokratik Partisi HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Cumhuriyet Halk Partisi yas ilan edilmesini istiyor. Hükümete yönelik sert eleştiriler var. Ayrıca Türkiye'ye başsağlığı mesajları da yağıyor. Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak başsağlığı dileğinde bulundu. Avrupa Birliği'nden Amerika'ya birçok ülkede de saldırıyı kınama mesajları gelmeye devam ediyor. Tartışmalar da devam ediyor. Türkiye'de geniş çaplı eylemler, protesto eylemleri sürüyor Suruç katliamının peşinden. BRICS Kalkınma Bankası Çin'in Şangay kentinde faaliyetine başladı. Banka 50 milyar dolarlık başlangıç sermayesini BRICS ülkelerindeki yani Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika altyapı ve sürdürülebilir kalkınma projelerine aktaracak. Değerli dinleyiciler, biz programımızın ikinci bölümünde İMC TV'nin ekonomi editörü Gülşah Karadağ ile bu meseleyi enine boyuna konuşacağız. BRICS Bankası'nın neden gerekli olduğunu, BRICS'in nasıl bir örgüt olduğunu, Dünya Bankası ve IMF'ye karşı nasıl konumlandığını hem üye ülkelerin hem de dünya ekonomisinin nasıl etkileneceğini enine boyuna konuşacağız. Ukrayna'da ateşkes süreci devam ediyorken Almanya'nın Focus dergisi ilginç bir analize yer verdi. Aşırı sağcı gruplar Poroshenko'nun başına bela oldu dedi. Kiev'de hükümetin devrilmesini ve şimdiki iç savaşa dönüşen süreci başlatan meydan protestoları kısa süre içerisinde aşırı sağcıların, batıdan destek gören aşırı sağcıların inisiyatifine geçmişti. Peşinden hükümet değişikliği ve bugünkü iç savaş ortamını hazırlayan siyasal gelişmeler yaşanmıştı. Batıdan Poroshenko'ya ve destekçilerine yönelik fazla eleştiri gelmiyordu ama Alman Focus dergisi bir zamanlar Kiev güçlerinin Ukrayna'nın doğusundaki bağımsızlık yanlısı milislere yönelik operasyonlarında en önemli figürlerinden biri olan aşırı milliyetçi gönüllü birliklerin şimdi ülke için büyük bir tehdide dönüştüğünü yazdı. Yolsuzluğa karışmış elitleri devirmek istiyorlar ifadesi var. Devlet içinde devlet şeklinde davrandıkları belirtiliyor. Hasılı Ukrayna'nın geleceğini bir anlamda ipotek altına almış gibi görünüyorlar. Alman Focus dergisinin analizine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın ilginç bir açıklaması damgasını vurdu. Mustafa Akıncı, 1974 sürecinin baş mağduru Rumlardı, barış harekatı değil aslında savaştı demesi güneyde itiraf diyerek manşetlere taşındı. Erdoğan çözümü desteklediğini belirtti Kıbrıs ziyareti içerisinde. Yine bir başka tartışmalı, gerilimli uluslararası politik alanda bir barış havası esiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Küba Büyükelçiliği kuruldu ve Küba bayrağı çekildi. Bu bir ilk. Bu bayrağın Amerika'ya yakıştığına dair yorumlar yapılıyor. Eski Amerikan elçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'le gizli görüşme istediğini açıkladı. Bu da yeni bir tartışma başlığı yaratacak gibi görünüyor. Nükleer anlaşmanın ardından İran'a ilk çıkarma Almanya'dan yapıldı. İlk batılı siyasetçi Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel oldu. Üç günlük ziyaretinde ilkin İranlı iş adamlarına hitap etti ve Petrol Bakanı Bincan Zanganeh ile görüştü. Gabriel, ekonomik ilişkiler için İsrail Devleti'nin varlığının tartışılmaması ve insan haklarının düzeltilmesi mesajını verdi. Sosyal Demokrat lider, bakanlar, Merkez Bankası Başkanı, Ticaret Odası Başkanı ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de görüşecek. İspanya Sanayi Bakanı Jose Manuel Soria ve Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius da Tahran'a doğru yola çıkmak üzereler. Amerika'nın Almanya'da dinlediği siyasetçinin sadece Merkel olmadığı, çok daha fazla sayıda insanı dinlediği ortaya çıkıyor. Amerika'nın müttefiklerine yönelik casusluk faaliyetleri tartışma yaratmaya devam ediyor, öyle görülüyor. Kolombiya'da FARC ateşkes ilan etti. Yeniden bütün birimlerine yolladığı talimatla ordunun saldırması hali haricinde eylem düzenlenmemesini istedi. Bu da barış görüşmelerini olumlu etkileyecek bir faktör olarak dikkat çekici bir gelişme Kolombiya'da. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde İmece TV editörü Gülşah Karadağ ile BRICS Bankası'nın kuruluşunu konuşacağız. Ancak ondan önce kısa bir müzik arası veriyoruz.
Sine sine neba Скоро команда на взлет Ждет с нетерпением старта У полосы самолет Ты мне шепни до свидания И ни о чем не горю Лучше всех слов на прощанье Нежно меня поцелуй Ну вот и все Надо спешить туда, где завтра ждут новые города. Надо спешить, чтобы однажды снова вернуться сюда. Жаль, что с тобой так недолго. Одни, но никогда не забыть мне эти счастливые дни. Ты сохрани мое фото, чтобы потом как-нибудь. Час, когда вдруг одиноко краешком глаза взглянуть. Ну вот и все, надо спешить туда, где завтра ждут новые города. Надо спешить. Снова вернуться сюда.
Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. İlk bölümde de belirttiğimiz gibi BRICS Kalkınma Bankası'nı konuşacağız. Ayın başında 8'inde hem Şangay İşbirliği Örgütü hem BRICS zirvesi vardı Rusya'da, Ufa'da. Burada alınan kararlar daha önce alınmıştı gerçi bankaya ilişkin karar, ama bu zirvenin ardından Çin'in Şangay kentinde faaliyetine başladı BRICS Kalkınma Bankası. Banka 50 milyar dolarlık başlangıç sermayesini BRICS ülkelerindeki altyapı ve sürdürülebilir kalkınma projelerine aktaracak. Bu ülkeler Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika. Konuyu İmece TV ekonomi editörü Gülşah Karadağ ile konuşacağız. Hoş geldiniz Gülşah Hanım.
Hoş bulduk, merhabalar.
Evet, biz uluslararası çok ülkeli bankaları konuştuğumuz zaman Dünya Bankası ve IMF öncelikle akla gelirdi. Fakat BRICS uzun süredir bir ekonomik uluslararası organizasyon olarak bu banka meselesinin peşindeydi. Nihayet açtılar. Bu bankacılığın, bu bankanın uluslararası ekonomi açısından önemi, anlamı nedir? Buradan başlayıp bu ülkelerin, Brezilya'nın, Rusya'nın, Hindistan'ın, Çin'in ve Güney Afrika'nın bundan ne umduğunu, ne beklediğini, bunu hangi hedefle ve neye karşı kurduklarını sizden dinlemek istiyorum. Buyurun.
Şöyle başlayayım isterseniz. İlk kez 2012 yılında gündeme gelmişti BRICS içerisinde bir kalkınma bankası kurma fikri. Onun ardından çalışmalar başladı. Temmuz ayı gibi, geçen yıl Temmuz ayında da zirvenin hemen ardından, BRICS zirvesinin hemen ardından bankanın kurulacağı açıklanmıştı. Bu ilan edildi. Şangay merkezli bir banka olacak. Üst yöneticisinde Hint olması bekleniyordu ama o konuyla ilgili henüz benim en azından net bir bilgim yok. Bankanın önemi şöyle anlatmak lazım herhalde. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından Dünya Bankası ve IMF Uluslararası Para Fonu kuruldu biliyorsunuz. Ve orada bir hem yeniden kalkınma hem gelişmekte olan ülkelere kalkınma ve yeniden yapılandırma çalışmalarını, projelerine destek olmak üzere kurulmuştu Dünya Bankası. IMF'de benzer biçimde zora giren, finansal zorluk yaşayan ülkelere destek verecek diye ilan edilmişti. İşte ilerleyen yıllarda da bu yönde çalışmalar yürüdü ama her iki kurumda da, Washington merkezli olan her iki kurumda da hem oy hakkı bakımından sermayesi kuvvetli olan ülkelerin hakim olması, yani kendi iç işleyişinde de aslında kendisini ortaya koyan bir hakimiyet durumu vardı. Bu da Amerikan hakimiyeti elbette, ABD'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin hakimiyeti ve de karşı tarafta da Avrupa hakimiyeti diyebiliriz. Her iki tarafın hakimiyeti üzerinden ilerlerdi bu kuruluşlar. Dönem dönemde bu iki kuruluşun gelişmekte olan ülkelere ayırdıkları fonlarda ve yeniden yapılandırma ya da borç programlarında bu ülkelerin ekonomilerini, siyasetlerini ve mali durumlarını doğrudan etkileyecek ve de hakim ülkelerin çıkarlarıyla birlikte ilerleyen bir yapılanma yürüttükleri eleştirisi hakim olmuştur. Son dönem mesela Yunanistan'ın yaşadıklarında da yine benzer eleştirilerin geldiğini görüyoruz. Yunanistan'da da borç programı IMF'nin öncülüğünde ilerlerken yine benzer biçimde işte borç alabilmek için mali açıdan ülkenin zapturapt altına alındığını, ekonomik açıdan zapturapt altında alındığını gördük. Benzer bir durum 1945 yılından beri aslında bütün gelişmekte olan ülkelerde dile getirilen bir durum. İşte BRICS Kalkınma Bankası ilk defa 1945'ten ilk defa bu iki kurumun alternatif olarak, bir rakip olarak ortaya çıkıyor. 100 milyar dolarlık bir toplam sermaye olması hesaplanıyor. Başlangıç sermayesi 50 milyar dolar. O 50 milyar doları şu anda 510 milyar dolar verdiler ama ilerleyen süreçte 41 milyar dolarını Çin, 18 milyar dolarını Brezilya, Hindistan ve Rusya, 5 milyar dolarını da Güney Afrika sağlayacak ve böylelikle 100 milyar dolara çıkarılacak diye bir hesaplama planlama da var. Dünya Bankası'ndan farklı olarak bu 5 ülke burada da aslında rakip çıktığını ortaya koymuş oluyorlar. Bu 5 ülke eşit oy hakkı ortaya koydu Kalkınma Bankası'nda. Bu arada BRICS Kalkınma Bankası diyoruz ama esas adı Yeni Kalkınma Bankası bankanın. Oy hakları eşit, veto hakkı da tanınmayan bir yönetim biçimi ortaya koydular. Ve burada da aslında nasıl bir rekabet ortaya koyacağını göstermiş oluyorlar. Bugün yapılan açıklamalarda Çin Maliye Bakanı örneğin, biz bir alternatif sistem kurma derdinde değiliz ama dünyadaki bütün ülkeleri ve dünya finansal sistemini geliştirmeyi hedefliyoruz dedi. Yani başlangıç itibariyle söylenen sözlerde bir rekabet vurgusunun olmadığını görüyoruz. Ama siyaseten ve finansal açıdan nereye denk düşecek, dünya ekonomisi açısından nereye denk düşecek diye baktığımızda bahsettiğimiz 5 ülkenin toplam nüfusu 3 milyarı aşıyor. Bu da dünya nüfusunun yaklaşık %42'si. Milli gelir toplamları da dünya milli gelirlerinin 1/4'üne denk düşüyor bu 5 ülkenin toplam milli geliri. Sadece bu 5 ülkedeki sadece gıda üretim ve enerji altyapısı açısından düşünüldüğünde dahi bu yatırımları yönlendirmeye başlarsa eğer Kalkınma Bankası, bu şekilde düşünülen yatırımların projelendirileceği, ortaklaşa biçimde hareket edilebileceği ve onlara fon sağlayan bir hale, koordineli biçimde fon sağlayan bir hale dönüştürülebilirse SAF 500G'nin yatırım koordinasyonu dahi küresel finansal sistemde bir alternatifin ortaya, daha doğrusu ekonomik sistemde bir alternatifin ortaya çıkması anlamına gelecek. Tüm sadece enerji altyapısı ve gıdaya özellikle değiniyorum çünkü bu 500G'nin özellikle ön plana çıkardığı İki sektörde potansiyellerin özellikle yüksek oldu ve de ayrıca dünyanın geleceği açısından da en büyük potansiyeli taşıyan iki sektörden bahsediyoruz. Saat buradaki yatırım çalışmalarına yön verebilmeleri ve orada IMF ve Dünya Bankası'ndan onların hakimiyetinden çıkarmaları durumunda dahi büyük bir rakip kuvvet olarak ortaya çıkmış olacaklar. Kalkınma Bankası'nın belki şu yanına da değinmek lazım. 2012'de dediğim gibi ilk ilan edilmesi böyle bir çalışmanın yapılacağını ve küresel krizden yaklaşık 4 yıl sonrasında aslında krizin etkilerinin hala devam ettiği ve büyük ülkelerin giderek küresel krizde ABD ve Avrupa'nın finansal hakimiyetinden çıkmaya çalıştığı küresel kriz ve sonrasında bir döneme denk geliyor aslında. Çünkü küresel kriz sürecinde örneğin hemen öncesinde Çin'de büyüme oranları çift taneli rakamları aşmış durumdayken, %10'ları aşmış durumdayken krizin hemen sonrasında Amerika ve Avrupa'nın yaşadığı ekonomik zorluklar çerçevesinde IMF zirvelerinde Birleşik ülkelerine ve özellikle Çin'e kendi paralarının değerini yükseltme çağrılarında bulunmuştu. Ve o dönemde çok kuvvetli bir çıkış yapamadıkları için bu çağrıya karşı direnememişti bu ülkeler. Dolayısıyla Çin'de örneğin büyüme oranlarındaki yavaşlamanın Çin'in ihracatının yavaşlamasıyla çok büyük bir bağlantı var. Bu da doğrudan Çin'in kendi para birimini değerini yükseltmek durumunda kalması, o baskıyla birlikte bunu yapmak zorunda kalmasının sonucuydu. Kalkınma Bankası BRICS'in ekonomik alanda attığı ilk adım. Bu ilk adımla birlikte aslında büyük ülkeleri şunu da söylemiş oluyorlar. Eğer küresel finansal krizler ya da küresel kriz, küresel zorluk anlarında, yavaşlama anında Amerika ve Avrupa'nın hakimiyeti altında bizi zora sokacak olurlarsa biz gelişmekte olan ülkeler üzerinden kendi rakip alanımızın çıkışını yaparız demiş oluyorlar aslında bir anlamda.
Evet.
Dolayısıyla bugün için her ne kadar ifadeler toplamda küresel finansal sisteme katkıda bulunacağız ya da küresel ekonomiye katkıda bulunacağız ifadesi kullanılıyor olsa da ilerleyen yıllar itibariyle ortaya çıkan görevi, işlevi Kalkınma Bankası'nın bir rakip olma özelliğini ortaya koyabilecek bu ülkeler için.
Evet, rekabetten bahsedince sanıyorum siyasal boyuta da değinmek gerekecek. Çünkü ekonomik hegemonya siyasal hegemonya ile birlikte yürüyordu. IMF'ye ve Dünya Bankası'na yönelik eleştirilerin odağına yerleşen mesele de buydu. Biz banka kuruluş kararı alınması ve kuruluşunun hızlanması sürecinde aynı zamanda Batı'nın Rusya'ya yönelik özellikle siyasal planda baskılarıyla karşılaştık ve ekonomik yaptırımlara da dönüştü bu siyasal kararlar doğrudan doğruya. Dolayısıyla hem Rusya'nın Ukrayna'dan ötürü Rusya'ya yönelik yaptırımların dünya ekonomisine ve Rus ekonomisine özel bir etkisi oldu. Olduğu tartışıldı. Bu bankanın varlığı bu türden siyasal baskıları uzun vade içerisinde etkileyecek bir özellik taşıyor mu?
Uzun vade içerisinde elbette. Yani az önce de söylediğim gibi başlangıç itibariyle böyle bir beklenti ortaya koymamak lazım. Ama Kalkınma Bankası'nın, yeni Kalkınma Bankası'nın ilanı dahi aslında küresel güçler açısından, küresel güç dengesi açısından bir biz kendi alternatifimizi yaratıyoruz ve bu yaptırımlar ya da siyasi baskıyı azaltacak bir girişim olacağın ifadesi. Aslında 2012 yılında ilan edildiği andan itibaren tartışılan konu bu. Ama tabii ki böyle bir etkinliğe kavuşması zaman isteyecektir. Uzun vadede bakıldığında da Ukrayna benzeri durumlarda yaptırım hallerinde bu ülkelerin Kalkınma Bankası ile birlikte elde edecekleri kuvvet hem kendi içlerinde yatırım alanında daha koordineli hareket edebilmeleri ve ekonomiyi 5 ülkenin kendi içerisinde ekonomik etkinliğini arttırabilmesi, birbirleriyle olan ticari ilişkileri zaten gelişmiş durumda bu ülkelerin ama giderek ekonomik işbirliğinin gelişecek olması büyük önem taşıyor. Bunun dışında Kalkınma Bankası'nın ileriki yıllarda diğer gelişmekte olan ülkelere de katkı sağlaması bekleniyor. Ya da işte bugünkü Yunanistan krizini düşünecek olursak Syriza lideri Başbakan Alexis Tsipras son açıklamasında mesela şunu söylemişti: ben yalnız kaldım ve bu anlaşmayı imza atmak zorunda zorunda kaldım demişti hatırlanırsa. Yalnızlıktan kastı da çıkmasın. Çin Başbakanı'yla Rusya ile yaptığı görüşmelerde, hani iki ülkeyle de yaptığı görüşmelerin ardından bir destek sözü alamadığını ifade etmişti. Örneğin bu banka bundan 5 yıl önce kurulmuş olsaydı Yunanistan bir destek alabilecek durumda olurdu. Tek başına Yunanistan'a bu desteği sağlaması dahi Avrupa'nın ve IMF'in Yunanistan üzerindeki baskısının örneğin azalmasını getirir ve Euro bölgesinin, belki de Yunanistan Euro bölgesi dayatmasına karşı çok daha hızlı ve özgür hareket, yani özgür değil ama biraz daha bağımsız hareket etme olanağı bulacak. İşte bir örnek arıyorsak siyasi etkisi ne olabilir diye. Net bir örnek bu olabilirdi siyasi etkisi, Kalkınma Bankası'nın siyasete etkisi anlamında. Uzun vadede böyle bir yola doğru gidebilir bir proje.
Evet. Peki Gülşah Hanım, çok teşekkür ediyorum katılımınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Разделяем универсальные демократические принципы, принятые
вами. What's important to understand is that not everyone will feel.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende.
В нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali radyomuzda.